Ayrım 4.
Allah taksiratını affetsin, koca vezir gözlerimizin önünde gittikçe küçülmeye başladı. Bu gidişe Suskunlar Mahallesi'ne götürülecek bir parçası bile kalmayacaktı. Kalabalığın anaforuna kapılıp kendimi Vezir-i Azam'ın yanında buldum. Delik deşik bedeni kanlı bir et yığınına dönmüştü. Galeyana gelmiş halk her tarafımdan bastırıyor ve vezire bir bıçak üşüştürüyordu. Rüzgarsız çınardan ve hala cesede bıçak sallayan kalabalıktan uzaklaşmak istiyordum. Ellerim titriyordu. Sonra birdenbire her şeyin durduğunu fark ettim. Gürültü bıçakla kesilir gibi sona ermişti. Hiç kimse gık çıkarmıyor, neredeyse sadece kemikleri kalmış cesedin çevresinde halka olmuş sessizce duruyordu. Kim emir vermişti de böyle birdenbire durmuşlardı? Neden cesede bıçak üşüştürmeyi kesmişlerdi bilinmez. Kimsenin birbirinin yüzüne bakmadığını fark ettim. Bıçkın kayıkçılar, sırı kamalları, baldırı çıplak berduşlar, hamamcı ve tellak takımı, başları takkili medrese talebesi, pala bıyıklı beyaz börklü yeniçeriler, ejderha bakışlı sipahiler, göğüs bağır açık leventler, dar sokak aralarını arşınlamaktan helak olmuş ciğerciler, sakalar, yoğurtçular, şerbetçiler, bedestenin efendi esnafı, kısacası Konstantiniye'nin ahşap, ıslak, nemli evlerinde oturan, günde beş vakit namaz kılan ve sadık, başı yerde kullar olarak yaşayıp giden kim varsa, etleri yolunmuş çıplak vezirin cesedi başında çepeçevre halka olmuş ve birbirinin yüzüne bakmaktan ar ederek öylece bekliyordu. Sanki yaşarken onca nefret ettikleri zalim vezir parçalandıktan, etleri koparıldıktan sonra gözlerine girmişti de herkes imamın "Ey cemaat, merhumu nasıl bilirdiniz?" sorusuna canı gönülden "iyi bilirdik" cevabı veriyor ve sessiz sedasız bir cenaze namazı kılıyordu. Vezirin altında yattığı yaşlı çınar, uçsuz bucaksız dallarını Konstantiniye'nin bu acayip cinayet gecesine salmıştı ve fırtınaları, boranları, rüzgarları yutan koca gövdesiyle kalabalığın üstünü örtmeye çalışır gibiydi. Derken kalabalık teker teker dağılmaya başladı. Herkes birer birer cemaatten kopuyor ve yere basmaktan bile çekinerek sessizce şehrin karanlığına karışıp gözden yitiyordu. Gözü kapalı birisi çevrede onca adam olduğunu, şimdi de dağıldığını mümkün değil anlayamazdı. Hayaletler teker teker yok olup da çınarın dibinde ulu vezirin kemikleriyle baş başa kaldığımda "Ah padişahımız, ah!" diye inledim. "Bak başımıza neler geliyor." Tam bunları söylerken efendimin artık padişah olmadığı geldi aklıma. Nizam-ı alem kurallarına göre o artık bizim padişahımız ve halifemiz değildi. 7 yaşında bir imparator vardı başımızda. Gene de eski padişah benim uğruna baş koyduğum efendimdi. Bunu düşündükten sonra kendi kendime acaba diye sormadan edemedim. Acaba efendimi bir daha padişah olarak azametle tahtında otururken görme bahtına erişebilecek miydim? Yoksa bu iş sonsuza kadar bitmiş miydi? Tam gözünü kulağını dört açma dönemiydi doğrusu. Sarayda esen rüzgarları iyi kestirmek gerekiyordu. Vezirin ve rüzgar saklayan ulu çınarın yanından şeytan görmüş gibi uzaklaşıp saraya dönerken kafam karmakarışıktı. Allah'ın gölgesi olan çocuk. Yeni padişah Osmanlı mülkünün imparatoru olma işini çok sevmişti. Çünkü sabahtan akşama kadar dilsizler ve cücelerle oynayabiliyordu. Cüceler genellikle sultanları eğlendirir, dilsizler de adam boğmakta kullanılırdı. Ama bu da bir çeşit sultani eğlence sayılabilirdi. İşlerini ölümcül bir suskunluk içinde yapmaya alışmış olan dilsizler, çocuk padişahın çok hoşuna gidiyordu. Onlarla oynamayı seviyordu. Ama o gün oyununa ara verecek ve yapması gereken bazı işlere katlanacaktı. Mabeyinciler tarafından sabah namazından sonra özenle hazırlandı. İçine ince işlenmiş kükürt sarısı ipekliden kibrit sırmalı bir esvap, üstüne de benli erguvani kürk giydirildi. Başına 3 sorguç takılmıştı ki, tepe sorgucunda yarım tavuk yumurtası büyüklüğünde bir zümrüt bulunmaktaydı. Mübarek kaşlarının arasına siyah mürekkeple ismi Celal'in ilk harfi olan Elif harfi işlenmiş, uzun kirpiklerine sürme çekilmişti. Böylece çocuk padişah, güneşe sen doğma da ben doğayım diyen bir güzelliğe ve heybete bürünmüştü ki, görenler aleyki avnullah duasını etmekten kendilerini alamazlardı. Padişah efendimiz saltanat kayığına bindirildi ve kılıç kuşanmak üzere Hazreti Eba Eyyubül Ensari hazretlerinin türbesine götürüldü. Burada kılıç kuşanan padişahımız bu kez büyük mirahorun yularından tutup başını çektiği, sorguçlu ve murassa eğerli bir küheylan üzerine binerek ve "Padişahım çok yaşa" diye bağıran halkını selamlayarak sarayına döndü. Artık taht yeni sultanındı. Tahta çıkışı şerefine askere culus bahşişi dağıtıldı. Çocuk padişahın bir tek eksiği kalmıştı, sünnet olacaktı. Büyük düğünler ve kutlamalarla bu işte tamamlandı ve bir paşanın sıkıca tuttuğu sultan cerrahbaşı tarafından sünnet edildi. Daha sonra sultanı benim kucağıma verdiler ve yatağına götürüp yatırma şerefine nail oldum. Kucağımda taşıdığım tüy gibi çocuk bu topraklarda yaşayan Müslümanların, Yahudilerin, Hristiyanların, Mecusilerin sultanıydı. Yeni efendimi yatak dairesine götürüp yatırdım ve üzerine atlas yorgan örttüm. Padişah hazretleri yarı uyku haline geçip sürmeli kirpiklerini kapatınca yanından ayrıldım ve Cihan İmparatorunu kucağımda taşımış olmanın verdiği sarhoşlukla sarayda dolaşmaya başladım. Doğrusu yüreğim kabarmıştı, onurlanmıştım. Yeni sultanın nasıl büyük bir gazi padişah olacağı ve İslam ordularını küffar içlerinde nasıl zaferden zafere sürükleyeceği, Allah Allah diye kükreyen askerin başında nasıl heybetle duracağı şimdiden belliydi. Osmanlı mülkü büyük bir sultana kavuşmuştu. Allah'ın bir lütfuydu bu. Bu arada Enderun Hümayunu'nun zülüflü oğlanları kutlu sünnet töreni şerefine saray odalarını dolaşıyor ve çeşit çeşit hokkabazlık ve binbir eğlenceyle herkesi güldürüyorlardı. Peşlerine takılıp bir süre gönlümü bunlarla vuttum. Sıra padişahımız efendimizin dairesine gelince onlarla birlikte içeri girdim. Eyvah ki eyvah! Efendimin güneş gibi parlayan yüzü solmuş, muma dönmüştü. Bütün kanı çekilmiş gibiydi. Hemen atılıp mavi atlas yorganını açtık ki ne görelim. Yatak olduğu gibi kana batmıştı. Efendimizin sünnet yarasının bağları çözülmüştü. Oluk oluk kan akmaktaydı. Herkes çığlık çığlığa bağırmaya başladı. Cerrahbaşı medet! Haykırışları duyuluyordu. Neyse ki cerrahbaşı hemen yetişti ve sünnetli organı tekrar sararak ve padişah efendimize türlü şifalı otlardan yapılmış ilaçlar içirerek belayı savuşturdu. Efendimizin yüzüne biraz kan geldikten sonra bu işi kimin yapmış olabileceği üzerinde duruldu. Hatta bir ara ben aciz kulunuzdan bile kuşkulananlar olmadı değil ama o sarayda çok eski, çok bilinmiş ve onca padişaha hizmet etmiş yaşlı güvenilir kişi olman beni kurtardı. Osmanlı mülküne bu hıyaneti kimin yaptığı anlaşılamadı. Besbelli ki kötü niyetli melunun biri yeni padişahımızı öldürmek ve böylece de sarayda hapsedilmiş bulunan eski padişahın tekrar tahta oturmasını sağlamak istemişti. Ya da öbür küçük şehzadelerden birisini başa geçirmek niyetindeydiler. Ben çıktıktan sonra padişahın odasına sadece büyük valide girmişti. Bunu öğrenir öğrenmez herkese anlatmış ve büyük annenin torununa böyle bir şey yapacağına ihtimal verilemeyeceği için başka bir suçlu aramamız gerektiğini söylemiştim. Gerçi padişahımız büyük annesinin yorgan altından ayaklarını çekip bacaklarını dikleştirmesi için bir şeyler yaptığını söylüyordu ama neyse ki Allah'ın inayetiyle bu hain plan gerçekleşemedi ve efendimiz kurtuldu. O gece Safiye'den aldığım bilgiler beni bile şaşırtacak kadar korkunçtu. Benden sonra sultanın odasına giren tek kişiden büyük valideden söz etmekle büyük bir hata işlemiştim. Çünkü çocuğu öldürmek isteyen gerçekten de büyük valideydi. Venedikli kadını tanıyanlar bile yaşlı bir büyük annenin torununu öldürebileceğini ihtimal veremezdi. Safiye'nin anlattığına göre oğlunu çinili odaya hapsettirip yerine torununu padişah yapan büyük valide mutlu değildi, hata ettiğini düşünüyordu. Gerçi son zamanlarda oğluyla arası açılmıştı ve padişah evladı ona gerekli saygıyı göstermiyor, günlerini ve gecelerini şişman gözdesiyle geçiriyor, validenin saray halkına verdiği bazı emirleri iptal ediyor ve onu köşesinde oturan yaşlı bir bunak haline dönüştürmeye, hatta Topkapı'dan çıkarıp eski saraya sürmeye çalışıyordu. Bu da padişah oğlunun sonunu getirmiş ve kendisine bağlı adamlarıyla bir saray darbesi yapan valide, anasına gerekli bağlılığı göstermeyen oğlunu devirerek küçük torununu tahta geçirmişti. Ama bu kez de yeni padişahın anasıyla olan yakın ilişkisi sorun olmaya başlamıştı. Çocuk padişahımızın annesi büyük valideyi şaşırtacak kadar iradeli ve güçlü bir kadın çıkmıştı. Oğlunun koca Osmanlı tahtında bir kukla olarak oturmasına karşıydı. Bu yüzden büyük annenin torunu üzerindeki her türlü tahakkümüne karşı çıkıyor ve sevgili oğlunu kendi etkisi altında tutuyordu. Hatta küçük padişahı büyük annesiyle görüştürmüyordu bile. Büyük valide şaşırıp kalmıştı. İşte bu hiç beklemediği bir şeydi. Oğlunu hapsettirecek kadar büyük bir fedakarlığa katlandığı halde torunu onun aleyhine dönüyordu. Belki de yapılacak en doğru iş yılanın başını küçükken ezmek ve padişahı sünnet yatağında kan kaybından öldürdükten sonra anasını da binbir işkenceyle geberterek saray burnu akıntılarına bırakıvermekti. Anasının bu kadar etkisi altında büyüyen bir çocuğun ileride ne yapacağı hiç belli olmazdı ve bu macera belki de büyük annenin kudretli yaşamına mal olabilirdi. Böylece büyük anne torununu ziyaret bahanesiyle odasına girmiş ve çocuğun yarı baygın olmasından yararlanarak bağlarını koparıp atmıştı. Ne var ki benim bunu hiç dillendirmemem gerekiyordu. Kılı kırp yararak geçirdiğim hayatımın en büyük yanlışını yaptığımı düşünerek ve o gece eğlenecek halim olmadığını söyleyerek Safiye'yi gönderdikten sonra başıma gelecekleri kurup dertlenmeye başlamıştım ki onca kargaşa arasında Gülbeden'le birlikte hapsedilmiş olan padişahı unuttuğumu fark ettim ve kendi kendime şaştım doğrusu. 8 yıldır Osmanlı mülkünün sultanı olan ulu padişah 2 gün hapsedilince unutulur muydu hiç? Zamanın vefasızlığı beni de mi pençesine almıştı? Bu düşüncelerle o gün akşam yemeğini kendim götürdüm. Efendimizin hapsedildiği odanın önüne nöbetçi konmamıştı. Çünkü kimsenin duvarları delip de dışarı çıkmasına ya da içine kurşun eritilip dökülmüş kilidi kırmasına imkan yoktu. Sessizce odaya yaklaştım ve duvara yaslanıp kulak kabarttım. Efendimiz Kur'an-ı Kerim okuyorsa biraz dinleyecek, ondan sonra yemeğini verecektim. Ama ne yazık ki Efendimiz Kur'an okumuyor, ağlıyordu. Hıçkırıkları duyunca önce Gülbeden ağlıyor sandım. Ama hemen aklıma geldi ki Gülbeden'in acayip huylarından birisi de hiç ağlamamasıydı. Onu bebekliğinden beri ağlarken ya da kahkaha atarak ağız dolusu gülerken gören olmamıştı. Ağlayan eski padişahımız olmalıydı. Biraz dinleyince boğuk sesini, tıkanarak konuşmasını tanıdım. Hem ağlıyor hem de mırıl mırıl bir şeyler anlatıyordu. Zavallı adamcağız kadersizliğine ağlıyordu belli ki. Koskoca tahtı bir gün içinde kaybetmek kolay şey değildi. Bunun için eskiler ne oldum değil, ne olacağım demeli diye nasihat ederlerdi. Tahtın da, malın mülkün de faydası yoktu insanı. Ağlamasını anlamıştım da ne anlatıyordu acaba? Konuşacak onca şeyi nasıl buluyordu? Ağabeyinin inanılmaz zulmünü, kafes arkasında cellat bekleyerek geçen yıllarını mı hatırlıyordu? Yavaşça öksürerek, "Efendimiz" diye seslendim. Hıçkırıklar kesildi ve biraz sonra onun deliğe yaklaştığını anladım. "Efendimiz, benim, kulunuz." Bunun üzerine eski padişah heyecanlandı. Belli ki gelişimi bekliyordu. Yemek tepsisine filan boş vererek olanı biteni anlatmamı istedi. Zavallının hiçbir şeyden haberi yoktu. Çinili odada Gülbeden'le birlikte oturur, hıçkırarak ve Kur'an okuyarak çile doldururken neler olmuştu neler. Artık padişah olmadığını söyleyip söylememeye karar veremiyordum. Çünkü hala askerlerinin, annesinin ya da sadrazamının kendisini kurtaracağını düşünüyor olabilirdi. Tekrar tahtına oturmaktan umudunu kesmemişti. Benden gerçeği duyduğu anda yıkılacaktı. Öte yanda da bir imparatora tahtını kaybettiğini söylemek dünyada kaç kula nasip olmuştu acaba? Eski padişaha şehirde gördüklerimi anlattım. Büyük vezirin yakalanmasını, beygire bağlanıp gezdirilmesini, sonra da rüzgarsız ağacın altında parçalanışını hikaye ettim. Çıkardığı seslerden ve sıklaşan nefesinden eski padişahın dehşete düştüğü belli oluyordu. Oysa böyle şeyleri hiç aldırmazdı o. Bakışını beğenmediği adamı cellada verirdi. Hakkında dedikodu çıkan vezir hemen kapı dibinde boğuluverirdi. Çingene cellat gece gündüz hazırdı ve her gün yapacak iş çıkardı onu. Eski padişah yüzlerce kişiyi boğdurtmuş, kılı bile kıpırdamamıştı. Ama şimdi kendisi de hücrede olunca durumu farklı görünüyordu. Tahttayken şahin kesilip düşünce kadın kucağına yatıp ağlamak nasıl bir işti? Onca baş kestirdiğin aksakallı veziri boğdurduğun zaman kılın kıpırdamadı mı ey bahtsız adam diye geçirdim içimden. Hiç onların da can taşıdığı gelmedi mi aklına? Masumların kellesi kesilip de cellat çeşmesinde kılıçlar yıkandığı zaman bir gün olur hak bunun hesabını sorar diye düşünemedin mi? İnşallah yeni padişahımız böyle olmayacaktı. Bakışlarındaki muhabbet ve genç civan yüreğindeki merhamet onu büyük ve bağışlayıcı bir padişah yapacaktı. Kılıç törenine giderken atın üstündeki duruşu bile İstanbul halkının yüreğine sevinç salmıştı. İki kaşının arasında ismi rekkebiyle çizilen elif harfi sanki doğuştan alnındaymış gibi yakışmıştı ve yüzüne zühre yıldızının şavkı vurmuştu. Hele o sorguç. Yalnız o sorgucun mücevherleri bile engereğin gözünü kamaştırmaya yeterdi. Genç padişahımız tahta oturduğundan beri Anadolu'dan Rumeli'ye, Arabistan çöllerinden Kırım kıyılarına, Girit'e, Kandiye'ye kadar her yerde bayramlar yapılıyor, dualar ediliyordu. İyi ama bütün bunları zaten feleğin sillesini yemiş zavallı babasına anlatmaya gerek var mıydı ki? Adamcağız iyice fenalaşacaktı. Öte yandan da nasıl olsa duyacaktı. İçine neler geldiğini bir an önce öğrenmesinde bir sakınca olamazdı. Efendimiz dedim. Osmanlı tahtı şehzadenize müyesser oldu. Bir an anlamadı sandım. Çünkü delikten hiçbir ses gelmedi. Tekrarladım. Küçük oğlunun tahta geçişini, kılıç merasimini, sünnet törenini anlattım. Deliğin ötesindeki karanlıktan yürek paralayan bir çığlık yükseldi. Sonra hiç ses gelmez oldu. Sadece hızlı hızlı soluduğunu duyuyordum. Biraz daha üsteledim. Yine cevap alamayınca tepsiyi delikten içeri sürdüm ve gittim. Sabaha kadar orada bekleyecek halim yoktu. Kendisi bilirdi. Hem kimse sonsuza dek hüküm sürmemişti ki canım. Bu dünya kurdun kuşun dilinden bilir. Hazreti Süleyman'a, Mısır'ın firavununa, İskender'i Zülkarneyn'e, Harun Reşid'e bile kalmamıştı. Bizimkine mi kalacaktı? Zülüflü baltacılar koğuşunu geçip de kendi daireme gelir gelmez dünyam karardı. Herhalde kapının ardında bekliyorlardı ki içeri girmemle birlikte harekete geçtiler. Başıma yediğim darbelerle kendimi kaybettim. Ondan sonra neler olduğunu hiç hatırlamıyorum. Başımdaki ağrıyı bile unutturacak kadar keskin bir küf kokusuyla ayıldığımda nerede olduğumu anlayabilmek için bir süre gözlerimin o loşluğa alışması gerekti. Duvarlarından sular sızan taş bir hücredeydim. Tepedeki demir mazgaldan hafif bir ışık süzülüyordu içeri. Soğuk taşın üzerinde yatıyordum. Başımda kavuğum yoktu. Bu mahzenin nerede olduğunu kavrayamıyordum. Sarayın altındaki mahzenlere mi atmışlardı beni, yoksa dışarı çıkarıp yedi kule zindanının korkunç hücrelerine mi kapatmışlardı? Her ikisi de iyiye alamet değildi. Çevreme bakındım. Demek ki şanlı ömrüm burada tamamlanacak ve bu hücrede pis bir fare gibi geberip gidecektim. Bunu hak ettin ama geberesici ihtiyar diye söylendim kendi kendime. Ben aciz köle, kim olduğumu sanmış da koskoca imparatorluk ailesinin işlerine karışma cüretini bulmuştum kendimde. Olup olacağı Afrika'daki yoksul köyünden alınıp gemi ambarlarına tıkılmış ve hadım edilerek İstanbul'a getirilmiş bir köleydim ben. Pis ve aşağılık bir köle. Başka hiçbir şey değil. İnsanların en aşağılığı, en adisi, başı topukla ezilecek cinsten bir sümüklü böcek. Gülbedenin diktiği gömlekleri giymeye hazırlanan bir boz fare. Bu dünyada Allah'ın en çok gücüne giden şey insanların hadlerini bilmeyip büyüklük taslamalarıydı. Ben de kendimi bir halt sanıp imparatorluk ailesiyle aşık atmaya kalkmıştım. Bunları düşündükçe içime bir huzur yayıldığını fark ettim. Köle köleliğini düşündükçe aslına dönüyor ve kendini yeniden buluyordu. Bütün ömrümü köle olarak geçirmiştim ve bu durum içine gömülü verdiğim ılık bir hamam gibi beni rahatlatıyordu. Doğduğumdan beri dayak yemiş, adam yerine konmamış, bacaklarının arasındaki organları kesilmiş, horlanmış, aşağılanmış, emir verilmiş, hakaret edilmiş, sövgülerle anılmış, tiksinilmiş, eline değmemeye çalışılmış bir adamın son dakikalarında kendi gerçeğine dönmesinin huzuruydu bu. Birazdan gelecek olan cellat bile önemli bir adamı öldürür gibi değil, yol üstünde gördüğü bir pisliği kenara atar gibi davranacaktı. Çünkü ben gerçek bir pislikti. Hem de durumuna bakmadan koskoca valide sultanın işlerine karışmaya cüret eden bir pislik. Sesli sesli ağlamaya başladığımı fark ettim. Öleceğim için üzülmüyordum. Bütün derdim büyük valideyi bir kez daha görüp onun ayaklarına kapanarak ne büyük bir hata işlediğimi itiraf edebilmekti. Bunu da kurtulmak umuduyla yapmayacaktım. Çünkü zaten kurtulma ihtimali yoktu. Şimdiden ölmüş sayılırdım. Sadece bu büyük insana yaptığım ihanetten ne kadar üzüntü duyduğumu ve kendisine gönülden bağlı aciz bir köle olduğumu tekrarlamak istiyordum. Siyah yaşlı ellerime bakıyor ve nefret ediyordum. Bacaklarım, gövdem, kollarım bu dünyayı kirletmemesi gereken adi bir yaratığın organlarıydı. Çocukluktan beri bize öğretilen itaat ve kendi benliğini silme eğitiminin gereğini yerine getirememiş ve bir anlık gafletle kendimi onlar gibi bir insan olarak görme suçunu işlemiştim. O kadar yüksek sesle ağlamışım ki bir süre sonra demir kapının dışından "Hey, zırlama orada!" diye bir ses duydum. Birisi kapıya vuruyor ve susmamı emrediyordu. "Kapıyı aç!" dedim. "Açarsan gönlünü hoş ederim. Ben saraydan Habeşa." Dışarıda bir sessizlik oldu. Belli ki Türk muhafız kapıyı açıp açmamayı düşünüyor, mahzurlarını ve yararlarını tartıyordu. Bir süre sonra "Ben kapı falan açamam!" dedi. "Vakti gelince açılır burası." "Peki," dedim. "O zaman Allah rızası için nerede olduğumuzu söyle. Burası neresi?" Kapının dışındaki bekçi kaba kaba güldü ve "Hem saraydanım," diye övünüyorsun, "hem de sarayın mahzenini bilmiyorsun," dedi. O zaman biraz içim rahatladı. Demek ki kendi çevremden ve dairemden çok uzakta değildim. Ama ölecek olduktan sonra ha orada ha burada ne fark eder diye düşündüm. Yüksek sesle Kur'an'dan ayetler okumaya koyuldum. Bu ölümlü dünyadan ötekine huzurlu bir geçiş gereklerini yerine getiriyordum. Bir yandan da ne şekilde can vereceğimi düşünüyordum. Acaba saray halkı gibi kementle mi boğacaklardı, yoksa daha sıradan olanlar gibi bahçedeki cellat taşının üstünde başımı kesip kılıçlarını cellat çeşmesinde mi yıkayacaklardı? Bunu kestirmem zordu. Çünkü kesin kural sadece hanedan için geçerliydi. Hiçbir hanedan mensubunun kanı dökülmez, ancak boğularak öldürülürdü. Bu neden böyleydi acaba? Kanları başka renkte miydi, yoksa öyle olduğunu sanmamızı mı istiyorlardı? Kanlarının biz zenciler gibi kırmızı olduğunun görülmesinden mi korkuyorlardı? Bir kölenin adanışı. Bir tarihte Galata taraflarındaki Mevlevi tekkesine gidip Postnişin Efendi ile konuşmaktan çok zevk alıyordum. Dünyaya metelik vermeyen ve şanla, şöhretle, parayla ilgisi olmayan bu aksakallı efendiyi saraya getirtme imkanım yoktu. Sabahtan akşama kadar Mevlevihanede ibadetle meşgul olur, talebe yetiştirir ve dünyanın geçici gayeleriyle pek ilgilenmezdi. Giderken ona bir hediye götüremez ama eli boş gitmek geleneklere aykırı olduğundan yoldan kopardığım bir yeşil yaprağı takdim ederdim. Benim bu belki sebzi hakiranemi kabul etme yüceliğini gösterirdi. Kuru ekmek ve sudan başka bir şey geçmezdi boğazından. Üstündeki eski bir abadan gayrı bir şey giydiği de görülmemişti. Niye böyle yaşadığını, imkanları varken neden daha iyi yiyip içmediğini, niçin kendisini soğuktan koruyacak samur kürke bürünmediğini sorduğumda özgürlük ve iktidar uğruna diye cevap vermişti. Ona göre ruh, dünya nimetlerinin tutsaklığından kurtuldukça özgürleşiyor, bağımsızlaşıyor ve dünya yüzünde hiçbir krala ve imparatora nasip olamayacak bir büyük iktidara kavuşuyordu. Dedikleri bana karışık geliyordu ama doğru bir yanı da vardı. Bütün dünyayı dolaşsan, yedi iklim dört bucağı tarasan hiçbir şeye ihtiyaç duymayan tek bir hükümdar bulamazdın. Hepsinin saraya, kumaşa, silaha, hayvanlara, ikram edecek yiyeceklere, cellatlara, askerlere, altına, gümüşe ihtiyacı vardı. Bunlar olmadan hükümdarlık yapılamazdı. Engereğin gözünü kamaştıran şatavatı yaratan da bunlardı zaten. Oysa Mevlevi dervişinin omzunun öpülmesi ve saygı duyulması için bir tek çöpü bile olması gerekmiyordu. Aslında diyordu, varlık yokluktur, yokluk da varlık. Hepsi gören göze bağlı. Kendini feda etmenin, yüce bir varlığın içinde eriyip gitmenin müthiş hazını yaşıyordu. Allah onun için aradaki perdeyi kaldırmış ve cemalini göstermişti. Kendi benliğini silip attığı için artık ölümlü bir kul değil, Allah'ın ta kendisiydi. Bundan büyük özgürlük ve iktidar mı olurdu? Derviş tanrı olmuştu. Onun ilerlettiği bu konuşmalar ve Mevlana Celaleddin Rumi Hazretlerinin kitaplarını okuman beni bambaşka bir yola çekti. Madem ki kendini daha yüce bir varlık karşısında silerek o yüceliğe erişmek mümkündü, o halde ben niye aynı şeyi yapmıyordum? Dervişin kendini adadığı ve hizmet ettiği efendisi varsa ki Allah da o, benim de bu dünyada kulu olmakla onurlandığım bir efendim vardı. Kendi benliğimi silip onunla bütünleşerek ben de imparator olabilir ve dünyanın dörtte birini hükmedebilirdim. Allah'a karşı nasıl senlik benlik olmazsa bir tacidara karşı da olmazdı. Bu yüzden imparator ve ailesi karşısında benliğimi eritmeye, kendimi onlar gibi hissetmeye başladım. İlk zamanlar bunun yararını da gördüm doğrusu. Fedakarca bağlılığım ve benlikten uzaklaşmış halim, efendimin dikkatini çekti, bana olan güvenini artırdı. Zindanda yatarken bütün bunları düşünüyor ve nerede ne hata yaptığımı bulmaya çalışıyordum. Belki de kendimi imparator gibi hissetmekte fazla aceleci davranmış ve bir kul için affedilmeyecek bir gurura kapılmıştım. Mevlana'nın ve Mevlevi dervişinin sözleri herhalde bu olmasa gerekti. Şu anda gözlerimden aşağı sicim gibi inen yaşlar bile bu hatamı bağışlatmaya yetmezdi. Zindanda olmasam doğru Galata'ya gider, dervişe her şeyi bir bir anlatırdım. O nasıl olsa beni yakıp kavuran bu azaba bir çare bilirdi.